Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ali Rıza Bayzan hocamız ve bendeniz Süleyman Derin. Hepiniz hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk sana.
Hocam geçen hafta çok güzel bir konuydu. Bu nefsi mutmainneyi anlatırken başkalarının yaptığı hareketleri, yani kötü hareketleri görmemek şeklinde. Mesela diyelim ki bazen eşiniz size bir şey söylüyor, yani duymuyorsunuz ve duymamazlığa geliyorsunuz. O da çok önemli hocam. Şimdi bazı insanlar çocuğunun her hareketini görüp ona bir yorum yapıyorlar, kızıyorlar. Yani hocam bazen zararsızsa, o hata sizi başkasını ilgilendirmiyorsa, yani diyelim çocuk tuttu başkasının camını kırdı. Burada sessizlik olmaz. Gidip ödemek lazım hatta bedelini. Ama çocuk yani ufak bir haylazlık, yaramazlık yaptı. Sadece kendisiyle alakalı. Kardeşine vurmadı, başkasına bir zarar vermedi. Hani görmemek veya size bir hareket yaptı. Bazen hocam o hareketi hiç görmemek daha iyi. Görüp de cevap vermek bazen daha çok işi zorlaştırıyor çünkü.
Evet, kesinlikle. Bir de yani çocuk sonuç olarak hata yapacak, yanlış yapacak. Böyle yaptığı her şeye müdahale etmek çocuğu zamanla şey hale getiriyor. Böyle çevresinin güdümüne giren çocuk haline getiriyor. Yani çocuk elbette bazı şeyleri yaparken eksik yapacak, yanlış yapacak. Bunlara yumuşak bir tarzda müdahil olmak gerekiyor. Bir de her defasında da müdahil olmaya gerek yok yani. Yemek yerken her üstüne döktüğünde
yani kızmak,
kızmak, bağırmak, kişiliğini ezmek falan. Özellikle bizde yani bu tür eleştiri yapılırken yani ya işte üstüne döktün demek başka, sen zaten beceriksizsin, sen zaten hep üstüne dökersin demek, o kişiliği ezmek oluyor.
Hocam bir de burada ilginç, yani kendisine yapılan hakareti bile görmeyen bir insandan burada kendisi de yapılmıyor esasında. Yapılan evet. Hakaret gömleğe yapılan bir hakaret değil mi hocam?
Evet, evet.
Yani temiz bir gömleği siz birazcık kirletiyorsunuz.
Evet.
Onu bile sanki kendine yapılmış gibi gören anne babalar.
Evet, yani.
Veya ne bileyim iş arkadaşlarımız oluyor bazen. Yani demek hocam biz yani hakikaten hocanın hikayesini anlatmıştık ya. Yani çok sana edenecek hareketlerimiz var.
Evet, yani.
Bana ne dememiz gereken çok hareketler var.
Yani bu zamanla insanı şey diyor, edilgen hale getiriyor. Artı çocuğun alıngan olmasına da sebep oluyor. Çocuk çünkü sürekli eleştiri şey yapıyor artık.
Savunma psikolojisine geçiyor belki fazlaca.
Evet. Bu çevreyle sağlıklı ilişki kurmasını da engelliyor. O nedenle anne babaların, büyüklerin bu konuda daha tahammüllü olmaları lazım çocuklara karşı.
O zaman hocam anne babaların nefsi mutmainneye erişmeleri lazım.
Hepimizin ihtiyacı var. Biz inşallah biz de erişiriz yani.
Eyvallah hocam, anne babalara söylüyoruz. Biz anne babayız her birimiz.
Evet.
Şimdi hocam şöyle diyor. Kendisinden zuhur eden kerametlerle ilgilenmez. Onlarla ilgilenip de yolundan kalmaz. Yani kendisinin de bazı iyi şeyler olduğunu fark eder ama bunlarla da oyalanıp yoldan geri kalmaz. Bu da hocam çok önemli.
Evet. Şimdi bazı insanlar mesela rüya görüyor. Hakikaten rüya olağanüstü bir rüya. Ama rüyaya kendini o kadar kaptırıyor ki. Yani rüya ona bir yolunda işaret taşıyken şey haline geliyor. İstasyon haline geliyor. Orada kalıyor.
Evet hocam.
Orada kalıyor. Ve zamanla geriye düşmeye başlıyor. Çünkü oldum erdim moduna girmeye başlıyor. Halbuki yolculuk hiç bitmez ki yani.
Hocam bir de bazıları mesela hayattaki bir maddi başarısı var diyelim ki. Güzel bir şey başarmış. Onunla artık hatırası şeyi.
Her şeyin onun üzerine kurabiliyor.
Evet, o da yani hem manevi alemde insanın eriştiği kemalatı fark etmemesi, görmemesi önemli bu manada. Ki meşgul olmasın. Hem de maddi alemde hocam. Ya ben işte doktor oldum. Artık kitapları atacağım çöpe. Yeter bana.
Evet.
Değil. Yani
öğrencilik devam ediyor. Yaşam boyu öğrenmek ihtiyacı insanın var yani.
Hocam sanki bizim Türkiye'de bunu biz çok yapıyoruz. Yani meslekleri çok abarttığımız için bizim için çok önemli bir istasyonken
evet.
Sonra temelli durak haline, son durak haline geliyor.
Şimdi tıpta mesela sürekli yenilik olduğu için orada okuma motivasyonu, araştırma motivasyonu ya da işte yeni açılan, yeni geliştiren tedavi sistemleriyle ilgili sertifikalı programlara katılım oranı daha yüksek sağlık sektöründe. Ama eğitim sektöründe durum fecaat hocam. Eğitim sektöründe öğretmen arkadaşların arasında çok yaygın. Pek çok öğretmen arkadaş öğretmen olduysa öğrencilik bitti diye düşünüyor yani.
Hocam fakültede bir meslektaşımız, bir profesör hocamız vardı. Derdi ki ya şu andaki bilgimi hiç yenilemesem Allah'ın izniyle 40 sene daha hocalık yaparım.
Maşallah.
Diye böyle övünürdü. Yani bu belki biraz hani kendisinin işte çok başarılı olduğunu da ima ediyor ama esasında fecaat bir söz.
Evet yani o eğer o kadar biliyorsan zaten hiç durmadan daha da bilme motivasyonunun artması lazım ama bu da neye neden oluyor? İnsanlar bu defa alttan gelenleri baskılamaya başlıyor. Kendini geçecek diye yani. Kendini evriltmeyince.
Hocam bu bizim benim de başından geçen bir hadise. Dayım çok başarılı, sesi çok güzel. Hoca olmak istiyor. Evvelden hocam hoca olmak için İmam Hatip'e, ilahiyata gitmeye gerek yoktu. Hmm. Bir hoca bulup birazcık Fatiha'yı, Zamm-ı Sûre ezberleyince sesiniz de güzelse hoca oluyordunuz bir köye. Tabii bu Diyanet'in daha tam
teşkilatlanmadığı,
devletin de çok böyle seküler olduğu zamanlar, 1950'li yıllar yani. Bir köyün hocasına gidiyor işte annem, diyor ki ya diyor falan hoca efendi, bizim oğlumuzu da eğitseniz de o da sizin gibi hoca olsa. Diyor ki vallahi diyor hanım diyor kusura kalma okutamam senin oğlunu diyor. E niye diyor? Onun sesi benden güzel diyor. Okutursam diyor bu köyün imamı müezzini o olur. Köylü beni değil onu tercih eder. Sesi güzel ya şimdi.
Evet.
Şimdi hocam hakikaten ne kadar ilginç yani. Dediğiniz gibi kendisi kendini geliştirmediği için alttan gelenleri baskılıyor.
Baskılıyor.
Maalesef mesela patronsa ne bileyim böyle çok parlak zekaları belki işten yani patron demeyelim patronu sever de diyelim ki o patronun ikinci adamı müdürdür. Aman patronun gözüne bu ilişmesin bu adam diye çok başarılı zeki belki alttaki insanları işten atan veya başarısız gösteren tipler ortaya çıkıyor.
Evet. Şeyden söz açılmışken öğretmenlerden söz açılmışken mesela bir yayın evinde çalışıyorum hocam. Benim yazar seçiminde kriterlerinden birisi bilimsel okuryazarlık. Yani üniversite düzeyinde kaynakları okuyor mu okumuyor mu? Mesela 1000 tane öğretmenden ancak bir tane yazar çıkabiliyor. 1000 tane öğretmenden sadece birkaç tanesi bilimsel okuryazarlığı var. Yani okuduğu kaynaklar lise düzeyinde kaynaklar oluyor. Lise düzeyinde yazılmış ders kitapları ve kaynaklara odaklı. Ama bazıları diyelim ki üniversite düzeyindeki kaynaklara da bakıyor. Onlarla ilgili karşılaştırmalar yapıyor, tartışmalar yapıyor. Hakikaten oran o anlamda çok düşük bir oran bizde.
Hocam Mesnevi'den bir hikaye aklıma geldi. Şimdi padişahın birisi bir vezirine acayip maaş veriyor. 40 vezirin maaşını veriyor. Diğer vezirler hepsi kıskanıyorlar. O da bizim gibi bir adam, Allah Allah. Bizde ne farkı var? Bize veriyor işte 10 lira, ona veriyor 1000 lira. Olmaz böyle şey falan. Hocam bazen duyuyoruz ya özel şirketlerde bir adam mesela belki 20 memurun maaşını bir ayda alıyor.
Evet.
Hatta hocam 50 memurun
maaşını alıyor.
Hocam CEO'lar falan biliyorsunuz çok yüksek ücretler alıyorlar. Padişahın kulağına gidiyor bu söz. Çağırıyor bu vezirleri. Kaç veziri varsa. Uzaktan bir kafile geçiyor. Develer, kervan. Git diyor şu kervana sor bakalım nereden geliyor bu kervan diyor. Vezir gidiyor. Padişahım sordum İsfahan'dan geliyormuş diyor. Nereye gidiyormuş deyince vallahi padişahım sormadım yani. tamam diyor padişah sen dur. İkincisini gönderiyor. Git bakalım diyor nereye gidiyor bu kafile, bu kervan. Gidiyor vezir sorup geliyor. Padişahım diyor işte Rey şehrine gidiyormuş. Peki kervanın yükü neymiş diyor. Ya padişahım diyor yani ama ters soru yani değil mi? Adamlar ne götürüyorsa götürüyor şimdi koca vezir. Bana ne onların götürdüğü yükten. Vallahi padişahım sormadım gidip sorayım isterseniz. Otur diyor. Sen başkasını gönderiyor. Üçüncü vezirine. Git bakalım ne yükü varmış kervanın. O da geliyor. İşte padişahım diyor tuz yüklemişler. Tuz götürüyorlar. Peki diyor kaç at, kaç deve, kaç işte yolcu var. Ya padişahım diyor. Nereden gelsin aklıma? Sonra diyor ki topluyor bunları hepsi. Bak diyor. Sizin diyor her birinizi bir iş için gönderdim. Sadece size lazım olacak bilgiyi sordunuz o kadarcık. Yani bir fazlası da öğreneyim diye merak etmediniz. Hmm. Hani hocam bugün merak denen hadise var ya.
Evet.
Ben bu vezirimi diyor 40 tane işe gönderdim diyor. Ve her gelişinde yani bir iş için gönderdim. Bir soru sormuştum. 40 soru sordum. Hepsinin cevabını verdi diyor. O yüzden onun maaşı diyor sizin maaşınızın işte bilmem kaç katı. Kusura kalmayın diyor. Herkesin diyor başarısına göre ben de maaş diyor hocam. Şimdi hakikaten çok ilginç. Evet, dediniz yani, ya yani okuryazar olmak.
Bilimsel okuryazarlık yani hakikaten önemli ve şey işte çok yönlülük. İnsanlar böyle merak duygusu çocuklukta hakikaten çok güçlü bir duygu, bir yeti. Gene anne babalara gelecek. Anne babalar çocukların bu meraklarını zamanla usanmaya başlıyor. Bu ne, bu ne, bu ne diye soruyor çocuk bir iki yaşlarında.
Sus artık sorma diyor.
He yani ben abilerine diyordum yani küçük kardeşleri için. Ya sakın şey etmeyin. Bilmiyorum deyin mesela. Yani bu ne dedi size?
Ama öğrenirim deyin belki.
He öğrenirim deyin. Yani usanmış olabilirsiniz. Sonra anlatırım deyin. Yani şey etmeyin. Yani merakının yüzüne çalmayın çocuğun yani.
Gel beraber araştıralım de mesela. He, yani, hocam şimdi. Evet. Hakikaten hocam bazen çok cahilane şeylerimiz oluyor böyle. Çocuklardaki merak şeyini öldürüyoruz.
Tabii o bir de kalıcı oluyor. Yaşam boyu o merakı ondan sonra harekete geçirmek için uğraştır yani.
Eyvallah. Şimdi hocam nefsi mutmainnenin bir başka özelliği şuymuş. Bu da çok güzel bir şey. Bu makamda bu kamile mal sevgisi arız olur. Ancak o saliklerin fakirlerine yardım etmek için mala meyilli olur. Yani ben sanki şey zannettim önce yani bu makamda kadar malı ne yapsın? Maldan mülkten vazgeçmiştir. Öyle değilmiş tam tersine. Mal mülkü sever ama nefsi için sevmez. Başkasına yardım etmek için, fakir fukarayı efendim desteklemek için sever. Hocam bu da çok güzel bir haslet.
Şimdi hocam İslam dünyasında bunca vakıf vardı. Halen de var ama geçmişte biz bir vakıf medeniyeti olarak tanımlanıyorduk yani. Şimdi zenginlik olmayınca, kazanç olmayınca bunların sağlanması mümkün mü?
Değil
yani. Onun için şey mal mülkün, mal ve mülkün böyle sadece ruhunu kapitalizme satmış olan insanlara bırakılmamalı yani.
Hocam o zaman şu benim çok dikkatimi çekti sizin bu sözünüzden de yola çıkarak. Demek hocam mesela bir vakıf yapmış bir işte zengin zat Osmanlı döneminde. Ya diyorsun o vakfı ben bugün kursam kaç milyar TL para ayırt etmem lazım. Demek ki o zat çok çalışmış, ticaret yapmış.
Evet.
Tehlikeli işler yapmış. Yani ticaret tehlikeli o zamanlar biliyorsunuz. Uzak ülkelere gidiyorsunuz.
Can güvenliği.
Can evet. Güvenliği yok falan falan. Ama bu adam bu malı nefsi için sevseydi bu vakfı kurmazdı.
Tabii. Yani.
Vakıf kurmuş. Demek ki hocam yani teşbih tahta olmasın. Ciddi manada vakıf kuranların hemen hemen hepsi veya büyük çoğunluğu nefsi mutmainneye gelmiş, kendini aşmış. Hem parayı seviyor ama kendi için sevmiyor.
Evet, hizmet için.
Yani yolcular istifade etsin, fakirler istifade etsin, göçmen hayvanlar istifade etsin hocam. Bu ne büyük bir kendini aşmışlıktır ki.
Kesinlikle.
Yani göçmen leyletleri düşünerek vakıf kuran insanlar var Osmanlı'da.
Evet, geçenlerde hocam Kültür Bakanlığı'nın bir kitapçığına rastladım.
Evet.
Kitap Osmanlı'da kurulan şeyler.
Vakıflar mı?
Vakıflar. Yani hocam aklınıza hayalinize gelmedik konularda vakıf kurmuşlar. Mesela evlenecek kızların çeyizlerine destek verecek vakıflar var mesela.
Hocam ne kadar güzel bir şey ya.
Evet. Ne yapıyor? Toplumda dezavantajlı durumda olan, desteğe ihtiyacı olan kim var? Nerede var?
Yani bu vakfı kuran herhalde beş parasız bir fakir değil. Yani, zengin bir adam.
Ve bir de şey seçmiş böyle spesifik bir kitle seçmiş kendine. Ya da diyelim ki yalnız yaşayan yaşlılar, çoluk çocuğu yok. Ya da işte onları bir şekilde yollar ayrılmış yani. Ya da sadece yolda kalmışlara dönük, yolda kalmış insanlar.
Bu kervansarayların çoğu herhalde hocam bu amaçla yapılmış. Yani adamcağız kervansaraya geliyor, otel parası vermiyor. Merkebinin gıdası veriliyor. Nalları belki değiştiriliyor. Hatta giderken ayakkabısı hocam tamir ediliyormuş yolcunun. Adamın parası yoktur belki. Ayakkabısı delinmiş. Çünkü uzun yol yürümüş. Altına bir kösele çakıp hadi bakalım hemşerim güle güle diyorlar. Yani dehşet hocam bir hizmet ya.
Evet.
Hatta hocam Osmanlı döneminde bazı seyyahlar var batılı. İnanamıyorlar. Ya bu kadar olmaz kardeşim diyebiliriz biz ya. Mesela bizim bu Sultanahmet Camisi'nde de var. Sadaka taşı var. Hocam şöyle duvarda bir delik açmışlar. Taş ayrı bir taş yok yani. Duvarın içinde içinizi
bir oyuk.
Oyuk var. Elinizi sokuyorsunuz içine. Orada bir diye para koyacak bir işte oyuk var. Adamlar oturup takip etmişler acaba şimdi birisi geldi 100 lira para attı içine. Bakalım bir sonraki gelen bütün parayı toplayıp kaçacak mı? Sen geldi 100 attı, o geldi 50 attı falan. Geliyor bir tane fakir. 10 lira alıyor içinden sadece.
Hmm.
Benim diyor 10 lira ihtiyacım var kardeşim. 100 lira ihtiyacım yok şimdilik. Bunu hocam inanamayıp yazıyorlar. Ya böyle bir şey olamaz.
Hmm.
Osmanlı'da adam işte şu kadar para attı zenginler. Geldi fakir ihtiyacı kadar aldı. Hocam bu çok dehşet bir şey yani mutmainlik makamı. Fakir de mutmain.
Evet.
Zengin de mutmain. Yani şöyle Allah ile itminan ermiş. Allah'tan başkası o adamın gündemini meşgul etmiyor. Çok param var. Çok zenginim. Fakir de Allah ile mutmain. Benim 10 liraya ihtiyacım var.
Hırs yapıp hepsini almıyor yani.
Hocam çok dehşet yani bir medeniyet hakikaten.
Evet.
Şimdi hocam bugün batı medeniyeti deniyor da adamlar hocam sadece 2. Dünya Savaşı'nda 70 milyon insan öldürmüşler. Geçen hafta da konuşmuştuk. Amerika'yı mahvetmişler, Avustralya'daki aborjinleri yok etmişler, Afrika'daki siyahileri köleleştirmişler. Şimdi hocam nasıl medeniyet bu Allah aşkına? O mu medeniyet? Yoksa işte göçmen kuşu düşünen, gelinlik kızı düşünen, yolcu düşünen medeniyet mi medeniyet?
Evet. Almanya'dan bir dostumuz anlatıyordu. Komşuluk şöyle diyordu. Biz taşınıyoruz diyor bir binaya. Böyle çok yorucu bir haldeyiz falan filan. Alman komşu diyor bize bir tas bir şey getiriyor. Bir şeyler getiriyor diyor. Sonra verirsiniz diyor. Yani onun yaptığı o kadar sonra vermek üzere bir şey vermek yani.
Yani hep böyle karşılıklı gibi.
Karşılıklı.
Ki bu da fena değil esasında. Hiç yoktan yani hiç vermemesinde.
Ama o diyor bu gene iyi bir şey diyor. Aynen, yani aynen. Öbürü diyor hiç ilgilenmez diyor. Bunlar en azından diye bize bir tas kap
bir yemek çorba getirmişler.
Bir yemek bir şey bir takviye yapmışlar yani.
Evet hocam bu şeyi ben çok önemsedim. Yani demek ki bizim dinimizde tasavvufta tamamen mala karşı bir körü körüne düşmanlık yok. Zenginliğe evet. Düşmanlık yok. Hani komünizm diyorsunuz hocam nedir? Varlığa karşı düşmanlar.
Evet.
Yani bir adamın 10 koyunu 10 ineği varsa bu ağadır deyip hocam. Fakir bir ara Kırgızistan'da bulunmuştum. Azerbaycan'da da gezmiştim. Hocam öldürmüşler.
Hmm.
Yani sizin hocam atıyorum 10 tane atınız, 10 tane deveniz, işte 50 tane koyununuz var. Ya hocam bu sizin kötü bir insan olduğunuzu göstermez ki.
Yani.
Siz zekatınızı veriyorsanız, o sütü fakir fukarayla paylaşıyorsanız hem kendiniz de yiyeceksiniz tabii. Yok hocam diyor ki komünizm bu adam kesin kötüdür. Kesin ihtikar yapmıştır, kesin aldatmıştır. O ön yargıyla hocam çoğunu vurmuşlar o dönemde. Halbuki bizim tasavvufta böyle bir şey yok yani.
İşte paylaşım mesela zekat bu anlamda bir toplumsal uzlaşma sağlama, yoksul ile fakir arasındaki o duvarları yıkma, düşmanlığı ortadan kaldırma konusunda da işe yarıyor yani.
Esasında hocam keşke bir günde zekatın psikolojisini şöyle bir araştırsak. Çünkü şundan dolayı söyledim hocam. Bazı ülkede çok suç işleniyor. Çünkü fakir zengine düşman.
Evet.
Çok aç kaldım, ekmek vermedi kimse diyor. Suz kaldım, bir bardak su vermediler. O zaman ben de zengine düşmanım. İslam ülkelerinde ise hocam tam tersine. Bunu bir ara Nijerya'ya gitmiştim. Orada söylediler. Nijerya'nın kuzey tarafı daha çok Müslüman. Güney tarafı daha çok Hristiyan. Soruyorlar Hristiyanlara. Siz kuzeyi nasıl görüyorsunuz? Diyor ki Müslümanlar çok cömert. Fakir fukara çok düşünüyorlar. Hakikaten kuzeyde suç oranı daha düşük.
Hmm.
Hocam bugün bazen duyuyorsunuz işte Meksika'da şurada burada Brezilya'da 1 lira için sizi gelip vuruyorlar.
Evet.
Yani paranı da alsa iyi hırsızlık yapsa gasp yapsa buna da razısın da. Adam önce vuruyor, sonra ceplerini boşaltıyor mesela. Hiç yani kıymet vermiyor hayatına. O yüzden hocam bence yani bu İslamiyet'in bu olaylara çok boyutlu bakışı çok ilginç. Yani nefsi emmare seviyesinde diyor Sufiler, insan malı nefsi için sever. Kazanayım, sadece ben ve ailem tüketsin. Köşeyi dönen kaptan, deniz nedir hocam, gemisini kurtaran kaptan manasına. Halbuki hocam bu mutmainne makamında zenginlik de sizin elinizde bir alet oluyor insanlığa hizmet için.
Evet, bazı insan var, zenginlik onu yönetir, mal mülk onu yönetiyor. Mal mülkün kölesi oluyor yani. Ama bazıları da mal mülkü kendine köle olarak kullanıyor yani. Şimdi son zamanlarda hani şey oldu ya hocam, biz bir teknolojiyi kullanıyoruz, teknoloji mi bizi kullanıyor?
Aynen.
Yani eğer insan teknolojik araç ve gereçler için bütün gelirini büyük ölçüde onlar için harcıyorsa, onları geliştirmek için harcıyorsa, kendi hayatından ve zevklerinden şey ediyorsa, fedakarlık ediyorsa o zaman kim kimi yönetiyor yani?
O yüzden hocam yani hakikaten bizim bu tasavvufi kitaplarda çok dehşet bize yol gösteren, mala mülke, teknolojiye köle olmamayı öğreten güzel prensipler var. İnşallah ikinci bölümde hocam bunları konuşmaya devam ederiz.
Burada bir padişah bir dervişe diyor, ne istersen benden iste. Derviş de diyor ki, kölemin kölesinden ben ne isteyebilirim ki? Padişahın tepesi atıyor, nasıl olur, ne demek yani? Diyor, mal mülk benim kölemdir diyor. Sen onlara köle olmuşsun diyor. Sen bana ne verebilirsin?
Hocam bir keresinde bir sufiye, birisi zengin, bayağı bir külliyatlı infakta bulunuyor. Sonra o zat da diyor ki, ya diyor sen diyor bu kadar da para olsa ister miydin? Allah sana kazanmak isterim tabii deyince, buyur senin geri veriyor parasını. Sen benden daha fakirmişsin diyor. Benim böyle bir ihtiyacım yok Allah'a şükür diyor. Hocam tabii bu mal mülkle olan ilişkimiz tasavvufun bence çok önemli bir kazanımı. Bize kazandırdığı bir özellik. İnşallah onu yine daha sonraki haftalarda konuşuruz.
İnşallah.
Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programı bütün hızıyla devam ediyor. Lütfen bizden ayrılmayın.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programının ikinci bölümünde sizlerle beraberiz. Nefsi mutmainnenin özelliklerini konuşuyoruz. Evet, şimdi hocam dedik ki mala mülke önem vermezler. Hak Teala hiçlik elbisesiyle gizleyip halkın nazarından ve şöhret afetinden korursa bu ne güzel bir ikram ve ne büyük bir selametliktir dedikleri budur diyor. Yani bu insanlar meşhur olma, öne çıkma hastalığından da kurtulmuşlardır. Yani evet. Allah ile mutmain olunca artık kulların görmesi, bilmesi onları çok böyle alakadar etmiyor sanki hocam.
Ve günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi artık bu şey, ünlü olma arzusu. Erich Fromm şey diyor, bir kitabında insanlar niye ünlü olmak istiyor? Aslında diyor insanlar ölüm kaygısı nedeniyle unutulacağım diye. Yani evet. Ölüme razı ama unutulmaya razı değil yani. Onun için ünlü olmak istiyor yani. Bunun mesela daha başka bir patolojik yansıması da şey oluyor. Teşhircilik oluyor.
Hocam bu çok bugün var ya günümüzde. Çok, yani tabii. İnsanlar hocam demek ki kendi hayatında mutlu değil ama mutlumuş gibi. Facebook'a yüklüyor bütün resimlerini, yemekleri,
şey olmak pastaları. Mesela diyelim ki bakıyorsunuz ki ne kadar beğeni almışsa sosyal medyada onunla mutlu oluyor. Almamışsa mesela kaldırıyor o paylaşımını.
Yani yaşadığı o tecrübeden değil de o tecrübenin beğenilmesinden.
Evet. O tecrübeyi yaşayıp yaşamadığı, yani yaşamadığını o da biliyor. Yani diyelim ki köye gitmiş, sadece poz vermiş, dönmüş, tamam mı? Aa ne güzel tatil yaptın desinler diye yani. Şimdi desinler diye yapıldığı zamandan itibaren artık insanın mutluluğu şeye bağlı oluyor. Çevresinin ilgisine bağlı oluyor. Çevre seni her zaman mutlu etmez ki. Sen kendi kendine mutlu olmayı bilmen lazım. Tasavvuf bu anlamda insanın kendi kendine mutlu olmasını öğreten bir sanat aslında başka bir yaştan bakılırsa.
Vallahi hocam yani çok güzel bir sanat. Bugün insanlar çok ciddi para harcıyorlar bu yolda.
Evet.
Mutlu olmak için. Halbuki bizim sufiler, tasavvufi eserlerimiz bunun reçetesini bedavadan veriyor hocam. Onu da söyleyeyim. Ama nedense insanlar böyle şüpheli yerlere, haramlara çuval dolusu para akıtıyorlar. Ama hem bedava hem de güzel olan temiz kaynaklara sanki hocam sırtımızı dönüyoruz gibi.
Evet, çünkü orada anlık mutluluk büyük bir şey veriyor. Keyif veriyor, haz veriyor. Ama tasavvuf neyi sağlıyor? Tasavvuf insanın içerisindeki birlik ve bütünlüğü sağlıyor. İnsan içerisindeki o çatışmalar, kaoslar, karmaşalar, gelgitler, depremler o insana anlık olarak diyelim ki büyük keyif alacağı eğlencelere ya da hobilere yöneltebiliyor. Ama o içindeki çatışmalardan, kaoslardan, karmaşalardan kurtulamıyor.
Evet.
Dolayısıyla uzun dönemde hep o ızdırabı yaşıyor. Tasavvuf temelde, en temelde neyi sağlıyor? İnsanın kendi içerisinde bütünleşmesini sağlıyor. O kaosu, karmaşayı, gelgitleri ortadan kaldırıyor. Onun için kendi kendine mutlu olmayı öğreniyor.
Hocam burada çok güzel bir şey söylüyor. Yani bu şöyle alakalı olarak, eğer onu ileri gelenler yanında makbul, avam nazarında meşhur edip, şeyhlik hırkasını giydirip, irşat makamına yükseltirse, o kamil bunu kabul eder. Ancak şeyhliği ne talep eder, ne de ondan yüz çevirip vazifeden el çeker. O kadar Allah ile mutmain ki, vazife verilirse alıyor, vazife verilmezse de ya bana niye görmediler, beni niye fark etmediler, işte efendim ben şöyle önemli adamım, böyle yetişkin insanım gibi kendi kendini mutsuz etmiyor hocam. Bu da çok güzel bir
evet mesele. Yani insanlar en çok aslında kendi kendini mutsuz ediyor. Kendi ayağına sıkıyor yani veya kendi kafasına sıkıyor. Sonuçta sen eğer ne olup olmayacağını hep çevrene bağlarsan çevre seni mutlaka birisi şey bırakır yani. Boşlukta bırakır. Ayağını boşa basarsın, düşersin.
Yani çevre sizi bazen aşırı yükseltir. Bazen olduğunuzun çok altında sizi alçaltır. Evet. Siz kendi değerinizi Allah ile, peygamber ile ve dini ile görüp de bundan mutmain olduğunuz zaman dışarısı sizi çok etkilemiyor.
Evet.
Biz de hocam dediğiniz gibi biraz önce hep dış alemle kendimize bir değer biçiyoruz.
Evet. Ne yani, kadar itibar görüyorsam, ne kadar beğeni alıyorsam, ne kadar konuşuluyorsam, halbuki bütün bunların sana bizatihi katkısı ne yani?
Hatta hocam böyle bazı insanlar suç işliyormuş. Fark edilmek,
evet.
Meşhur olmak, gazetelere çıkmak için hocam Batı filmlerinde bazen bunları görürüz değil mi?
Evet, yani, evet,
gazeteler,
evet.
Ertesi gün gazete alıp bütün gazetelere bakıyor adam. Acaba hangi gazete benim yaptığım bu suçu fark etti? Beni işte efendim ön plana çıkardı diye. Böyle şey duyuyorduk.
Evet, geçen bir film izlemiştim. Adam üç kadını öldürmüş ama çok böyle cerrahi teknikle öldürmüş yani. Üç tane kadını. Bir tane daha kadın aynı teknikle öldürülüyor. Bunun üzerine adam teslim oluyor. Üç kadını ben öldürdüm. Bu dördüncüyü ben öldürmedim ama. Çünkü çok sanatkar bir öldürme tekniği. Çok cerrahi bir teknikmiş. Bu tekniğin başkası tarafından kullanılmasına tahammülü yok. Adam ömür boyu hapis yatacağını bile bile şey diyor. Teslim oluyor. Bu gerçek yaşam öyküsünden alınmış bir şeyde. Film konusuydu.
Vallahi hocam nefsin insana yaptırmaca şey yok. Adam yani, öldürtüyor. Sonra onunla da anlatırlar birisi birini yaralamış. Sonra telefon açmış ambulansa. Pişman olmuş demek ki. Ambulans gelmiş. O yaraladığı adamın yanında gidiyor hastaneye. Ya kardeşim demiş, bas şunun öten bir şeysi yok mu demiş. Millet şöyle bir görsün yani. Ambulans ses çıkararak gitsin ki önde ben oturuyorum yani yarın bu, anlatayım millete.
Bu kadar hastalıklı bir ruh hali yani işte.
Evet hocam, bugün de maalesef bunu belki bu kadar komik değil ama gizli şekilde yaşıyoruz. Dediğiniz gibi işte Facebook'u takip etmek, günde kaç kere adam girip kaç beğeni aldı bunu takip ediyor.
Evet, kimler beğendi beğenmedi onları listeden çıkartmak, beğenmeyenleri telefonlara arayıp gerekirse uyarmak.
Hocam bir de beni beğen diye bazen şey yapıyorlar, mesaj gönderiyorlar, falanca işimi beğen. Allah Allah, yani bu o kadar hocam lüzumsuz şeyler geliyor ki sana, mesajlar falan. Ya sen güzel bir iş yaptınsa Allah kabul etsin.
Yani evet.
Hatta geçen güzel bir şey vardı. Namaz kılarken ben diyor cep telefonu namazını çekiyor. Tavafta ben diyor tavafta resmini çekiyor. Fakir görmüş. Eline para veriyor fakire. Yine çekip infak ederken ben. Sonra evet. Hocam işte ahiret boyutunda Allah göstermesin cehenneme giderken ben diye. Çünkü hep riyakarlık olduğu için.
Evet, evet, evet.
Şimdi de o boyutu var. Yani Allah'ın bilmesiyle yetinmiyorsun sen dünyada. Yaptığın bütün hayırları afişe ediyorsun. Gel bakalım bunun bedelice öbür tarafta hiç de güzel bir şey olmuyor.
Evet, yani insanın kendini sevmesi doğal bir şey ama bu tarz bir sevmek artık narsizme gidiyor. Patolojik, hastalıklı bir hale alıyor yani. Kendine evet. De şey yani zarar, yani sadece başkasına değil.
Evet. Şimdi hocam çok güzel bir şey daha gördüm burada. Eğer bir yerde kendisinden daha kamili varsa bunu büyük bir nimet kabul eder ve kendisine gelen istekleri ona gönderip rahat eder. Hocam bu çok dehşet ve bugün neredeyse imkansıza yakın bir şey ya. Ne demek yani? Yani bunu biz şeyhlik, bu mürşitlik makamı için tamam. Ama ben diyelim ki bir öğretmenim, tasavvuf hocasıyım. Evet. Bana bir soru sormaya geliyor. Ben diyorum ki kardeşim bu işi Ali Rıza Bayzan Hoca benden daha iyi bilir. Git ona sor. Hocam bu tevazuyu göstermek çok zor bir şey. Bugün tam tersine herkes diyor kardeşim her şeyin cevabı bendedir.
En gel bana benim.
Her şeyi ben bilirim. Hatta hocam diyor ki bazı sufiler eğer o şehire bir alim gelmişse kendisi ki onu kıskanır. Ya bu adam nereden başıma bela oldu? Şu şehirde ben alim olarak fetva veriyordum. Ne güzel hizmet ediyordum. Şu adam geldi başıma bela oldu. Haset yoktur diyor hocam ya.
Evet.
Bu haset de hocam geçen bir başka kaynakta okudum. Sufiler arasında bile çok yaygındır diyor. Yani haseti bırakabilen sufi çok azdır. Başka bir sufi görüyor. Bir mürşit görüyor mesela. Ya kardeşim bak, o daha benden iyi bir mürşit. Siz ona gidin, ondan ders alın, vazife alın diyebilmek hocam çok zor.
Evet, şeyde mesela yeryüzündeki ilk kan da hocam hasetten dökülmedi mi?
Öyle.
Kabil'in Habil'i öldürmesi bir hasetti yani.
Hocam bunu ben çok kıymetli buldum. Yani demek ki itminana ermiş olmanın bir özelliği. Hadi biz mürşitler için onu onlara bırakalım. Biz kendimiz adına konuşursak. Evet. Diyelim ki fakültede ben hocayım. Siz de hocam bir işte bir kitap evinin başındasınız. Diyelim ki size bir kitap projesiyle geldiler. Ya bunu falanca kitap evi benden daha güzel yapar. Onların teknolojisi, altyapısı.
Daha iyi.
Daha iyi demek başka. Gel kardeşim ben bu şey harika yaparım deyip belki yapamamak. Hakkını verememek. Hocam ne kadar ciddi bir mesuliyet istiyor. Yani size hocam bir kitap bastırmak için geliyor mesela bir vatandaş. Ama çok ince teknoloji isteyen bir baskı diyelim ki. Ya bu bende yok, falancı da var diyorsunuz.
Bugün... Yani o aslında çok büyük bir olgunluk. Çok büyük bir özgüven. Yani demek ki adam onunla ölçmüyor ve işin doğrusu neyse onu söylüyor yani. Doğru kendi aleyhine bile olsa onu söylüyor.
Kendi menfaatin değil, başkasının, ümmetin.
Evet. Şimdi doğruya doğru demek yani ilk bakışta kolay da hayatta uygulamada sıra geldiği zaman zor oluyor yani.
Zaten hocam burada hemen hemen son bu özellik diyor ki bunu bu makama eren artık şeyhlik mertebesine yaklaşır. Halif, hilafet makamına namzet olur. Kendini aşmış, kendisinden daha üstün birini gördüğü zaman o benden daha üstün kardeşim. Ona git diyebiliyor ki hocam, çok dehşet bir olgunluk. Evet. Şimdi hocam bir özellik daha var burada. Bünyesi dinin emirleriyle et ve kemik gibi bütünleşip dinin adabıyla işlerini yapar. Tabii bu da çok güzel bir özellik. Yani artık İslam ahlakı onun eti ve kemiği oluyor. Hani et ve kemik birbirine ayrılmaz ya hocam.
Evet, evet.
Ayrılsa insan ölür. Etimiz bir yerde, kemiğimiz bir yerde olsa öldük demek. O kadar dinin ahlakı, prensipleri hayatında özümsemiş ki bir an olsun hocam, biz bazen şöyle yapıyoruz ham insanlar olarak. Bazen güzel bir şey yapıyoruz mesela, güzel bir davranış. Ama başka bir yerde menfaatimize eğer çok zarar veriyorsa tam tersini de yapabiliyoruz.
Evet.
Yani din bizim et ve kemik gibi değil de cebimizdeki bir cüzdanımız gibi oluyor. Bazen çıkarıp bir kenara koyuyoruz, bazen cebimize koyuyoruz. Başımıza şapka mı oluyor bazen? Ya sen bir şurada dur bakayım deyip çıkarabiliyoruz. Ama bu insanlar hocam istese de istemese de bunu yapamıyorlar.
Ya onlar artık bir yaşama sanatına dönüştürmüş onu yani. Kendi parçası gibi artık onu görüyor. Ondan ayrı görmüyor kendisini. Hakikaten yani bir sporcunun diyelim ki sadece sahada değil kendi yaşamında da sporcu gibi davranması yani.
Hocam,
her şeye yansıtıyor.
Siz de belki seyretmişsinizdir. Mısırlı bir judocu, Japon bir judocuyla, isimlerini hatırlamıyorum. İnternette var hocam, girerseniz bulursun. Ben de seyrettim, onu çok dikkatimi çekti. Mısırlı judocu Japon'la eşleşmiş. Japon'un da hocam bir ayağından lif kopmuş herhalde. Aksayarak geliyor maça. Diyor ki antrenörleri falan, herkes o Mısırlı judocuya şu zayıf ayağına vurursa bir hareketli adamın işi bitecek. Vurmuyor. Ve ilginç, sonunda yeniliyor vurmadığı için de. Diyorlar ki ya sen niye bu, yani enayi misin hani amiyan tabirle. Adama bir vuruşta o zayıf ayağına, yaralı ayağına tepseydin adam düşecek, bir daha kalkamayacaktı. Diyor ki bizim dinimizde insanın zayıf tarafına vurulmaz diyor. Yaralı azaya vurulmaz deyince hocam Japonya'da büyük bir bu olay oluyor, bu hadise. Ve pek çok insan Müslüman oluyor. Bu zatı Japonya'ya götürüyorlar. Devlet misafiri gibi karşılıyorlar. Belki şehir şehir gezdiriyorlar. Ya bu adam öyle bir adam ki bizim Japon sporcumuza vurmadı zayıf tarafına. Bu ne biçim bir yüksek ahlaktır? Ya hocam biz bazen zayıf insan görünce hani dayanamıyoruz. İçimizdeki o canavar ayağa geliyor. Vur işini bitir diyorsunuz.
Evet, maalesef.
Bu hani survival of the fittest diyor Batılılar buna. Güçlü olan ayakta kalsın. Yan komşumuz mesela hocam esnafız. Dara düşmüş. Dükkan kirasını veremiyor. Ya ona yardım etmek var hocam. Veya ya o adam batsa, iflas etse de onun dükkanını üçte bir fiyatına
alsa.
Ben satın alsam diyen çok böyle Müslüman esnaf yok mu günümüzde?
Maalesef.
Demek ki hocam bu yok.
Yani akbaba gibi başını bekliyor ki şey yapsın yani. Bir karikatür vardı. biri uçurumdan düşmüş, bir dala tutulmuş yani. İşte hayatını kurtarmaya çalışıyor. Akbaba gelmiş başında bekliyor. Terliyorsun değil mi? Elinde terliyor değil mi? Mecalin kalmıyor değil mi? Bak düşecekse şimdi düş. Yani
çok ilginç.
O da yani işte böyle akbaba ruhlu insanlar hiç az değil yani.
Maalesef hocam. O yüzden geçen ismini de biliyorum. YouTube'da hikayesi var. Çok dindar, güzel ahlak olan bir iş adamına geliyorlar. Diyorlar ki ya falanca adam iflas etti. Villasını yani çok kıymetli, çok harika bir yerde 1/3 fiyatına peşin paraya adamcağız muhtaç.
Satıyor.
Atıyorum işte 10 milyonluk bir villa verecek 2 milyon, 3 milyona. Alır mısın? Hani adam mal da hani bazı vardır ya mal kötü yere gitmesin. Komşu iyi olsun falan diye. Adam diyor düşünüyor alırım ama diyor bir şartım var. Nedir şartın diyorlar? 10 milyon alırım diyor. Herkes hayret ediyor. Ya diyor adam 3 milyonu veriyor kardeşim. Allah Allah sen enayi misin? 7 milyon nereden çıktı? Hani biraz önce Mısırlı şeyden bahsettik ya. Ya diyor o Müslüman kardeşim dara düşmüş. Artık komşum. Ben onun diyor zayıflığından nasıl istifade ederim? Ve çıkarıyor yani 3 milyon alabileceği villayı 10 milyona 3 misli fiyat vererek
alıyor.
Hocam dehşet bir bu insani bir güzellik değil mi ya?
Evet.
Yani bazen bir araba kaza yapıyor mesela. Malların hepsi sakatı sağlam mal ama adam artık arabası kaza yaptığı için elden çıkarmak istiyor bir an önce. Deposu yok bilmem nesi yok. Böyle bazen hocam çok fırsatçılık yapıyoruz. Bunlar hiç tasavvufi ahlaka, İslami ahlaka uygun değil. Demek ki et ve kemik olmamış hala.
Evet yani bencillik bir yerde Tusran Bey gibi kaplıyor onu yani. Allah
i̇şte,
korusun.
İşte hocam Peygamber Efendimiz diyor yani yolculukla belli olur. İnsanın, yani evet. Bir insanı tanımak istiyorsanız yolculuk yapmak. Ömer Efendimiz'in özür dilerim şeyi. Yani yolculuk yaptın mı diyor. Çünkü insanın en gerçek iç yüzü yolculuk esnasında ortaya çıkıyor. Çünkü yolculukta bazen eski zaman düşünelim. Şimdiki gibi oteller yok. Çok güzel vasıtalar yok. Bugün biraz sıkıntı da.
Evet.
O zaman çok daha büyük sıkıntı. Bazen susuz kalıyorsunuz. Bazen aç kalıyorsunuz. Bazen gecelecek bir yere ulaşamıyorsunuz. Belki bir tek battaniye var. Ama iki kişisiniz. Şimdi herkes o battaniyeye sahip olmak. Onun altında uyumak sıcacık veya bir ekmek var onu ben yiyeyim şeklinde bencillik yapabiliyor.
Evet.
O yüzden bu nefs-i mutmainneyi tanımak da hocam değişik testlerden geçiyorsunuz. Yani ben itminana erdim. Hayatımdan memnunum demekle bu iş bitmiyor.
Evet.
Daha insanları değişik
demek
değişik.
Demek olsa ne kolay değil mi hocam yani?
Değişik değişik imtihanını geçiriyor. Şöyle bağlayalım hocam bugün isterseniz. Dedik ya bütün İslam'ın emirlerini yerine getirir. Artık din onun eti ve kemiği olmuştur. İşte o zaman bir lütuf eli onu kamillerin cezbesiyle çekip nefsine sırrın sırrı lisanıyla nida edilerek ey huzura ermiş nefis sen ondan hoşnut o senden razı olarak Rabbine dön. Estağfirullah hocam bu Arapça ayet-i kerim çoğu dinleyicilerimiz bilir. Estağfirullah. İrciye ile Rabbiki radiyeten merdiye. Hocam artık iç psikolojisinde, iç aleminde bunu hissediyor. Yani sanki Allah'tan ona bir davetiye geliyor. Ey kulum artık ne zaman dilersen bana dönebilirsin. Çok dehşet hocam bir işi.
Evet.
Bu biraz hocam psikolojide aşıyor artık.
Evet işte psikolojinin sınırlarının bittiği yer var.
Var değil mi hocam?
Tasavvuf orada yolculuğa devam ediyor yani.
Belki hocam bizim bu programın güzel tarafı da bu. Psikoloji bir noktaya kadar sizin hareketlerinizi, evet. Davranışlarınızı değerlendiriyor, size yol gösteriyor ama... Tasavvuf hem o psikolojinin yolu gösterdiği yerde çok daha güzel reçete sunuyor bize. Hem de psikolojinin ben bittim artık buna öteye gidemem dediği yerde sufiler diyor ki gel kardeşim ben seni istediğin yere götürürüm
evet.
Deyip sizi şey yapıyorlar. Yola devam ettiriyorlar. Hocam isterseniz burada son verelim. Güzel bir ayet-i kerime okuduk. İrci'i ila Rabbiki radiyeten merdiye dedik. Allah hocam bize razı olmayı, razı olunmayı nasip eylesin.
Amin amin.
Muhterem dinleyicilerimiz tasavvuf ve insan psikolojisi programında bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.